Ayrım 20.
Beni ve yazılarımı biraz tanıyan herkes yemek yemenin en büyük heveslerim arasında olduğunu hemen anlar. Benim için yemek yemek hayatın en başta gelen zevklerinden biridir. Çocukluğumda yemekten nefret ederdim. Annemle babamın pişirip ayıla bayıla ortaya koyduğu o hayranlık uyandırıcı yemekleri hatırlamak şimdi içimi hüzünle dolduruyor. Ben ancak ölmeyecek kadar yerdim. Sıska bir çocuktum. Şimdi beni görenler buna inanmakta zorluk çekerler biliyorum. Herkes beni yemeğe teşvik eder, solup gideceğimden, besinsizlikten öleceğimden korkardı. Yetişkinliğe doğru yaklaşırken yemek problemim hafiflemeye başladı ama zayıflığım devam etti. Zaman değişiyor, moda değişiyordu. Bir zamanlar eleştirilen zayıflık, şimdi şanslılık sayılıyordu. Perhiz meraklısı dostlarım beni yiyip yiyip şişmanlamıyorum diye pek imrenirlerdi bana. Başkaları göbek salmama mücadelesi verirken ben böyle bir şeyin kendi başıma asla gelmeyeceğinden emin biçimde yaklaşıyordum yemeklere. Zamanla anlarsın diyorlardı tombul dostlarım. 30 yaşına gel de bak, göreceksin. 35'e vardığımda genişlemeye başladım. Vücut denilen şeyin esnek yapıda olduğunu anlamak beni çok şaşırttı. Ömrümde ilk defa olarak ağzıma attığım lokma konusunda kendimi biraz disipline sokmam gerektiği ortaya çıktı. Ama o zamana kadar yemeklerle aramda ihtiraslı bir aşk ilişkisi doğmuştu. Sofralar benim için benzin ikmali olmaktan çıkmış, özel bir zevk haline gelmişti. Çeşit çeşit balıklar, etler, sebzeler, üzerlerinde holandez gibi, beşamel gibi soslarla gerçekten de bir zevk kaynağıydı. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sabırsızlıkla beklediğim törenlerdi. Aralarına da noktalama işareti olarak kahve ve bisküviler, çörekler, akla gelmez tatlılar serpiştiriliyordu. Hayatın gerçek mucizelerinden birini yeni keşfedip, sonra hemen elimden alınmasına seyirci kalmak gibi bir şeydi bu durum. Şu işin garipliğine bakın. O yıllarda insanların bana özellikle sağlıklı göründüğümü söylemesine alıştım. Yapılı gibi, hoş bir dolgunluk gibi sözler duyar oldum. Çoğu kimse bu üzücü oluşumu tanıyacaktır eminim. Birdenbire pantolonlarınızın ya da eteklerinizin çekmiş, küçülmüş olduğunu, giysiden çok kılıfa benzediğini fark edersiniz. Bu uyanışı geçirmiş olanların toplumuna katılıveririz. Henüz uyanmamış olanların çevredeki varlığını da acıyla gözlemleriz. Biraz fedakarlıkla gençlik vücudumuza yeniden kavuşabileceğimiz konusunda güvence veririz kendimize. Sağlıklı beslenme ve jimnastik gibi konulara dikkat etmeye karar veririz. Koşmaya ağırlıklar kaldırmaya başlarız, ip atlarız. Çikolatayı ancak rüyalarımızda görür asla yemeyiz. Gece yatmadan önce atıştırılan yiyecekler hepten yasaktır. Yeni bir beslenme kavramı içimize işlemeye başlar yavaş yavaş. Adına temkinli gidiş denir. Ama bunların hiçbirinin işe yaramadığını dehşetle görürüz. İrileşmemizi pek bir şey etkilememektedir. Acımızı dindirmek için mizah anlayışımıza başvururuz. Fışkıran etlerimize sevgi dolu isimler takarız. Bir numara büyük giysiler alır, konfeksiyoncuları suçlarız. Aynaların önünden eskisine oranla biraz daha hızlı geçmeye başlarız. Yeğenlerimden biri 30 yaşına geldi. Bir jimnastik haneye yazıldığını, plaj jan kurtaranlarına benzeyen vücudunu hiçbir zaman kaybetmeyeceğini söylüyor. İnşallah kaybetmez ama nasıl yemek yediğine bakarken pek de emin olamıyorum. 30 yaşındaki bir insanın 5 kalori atabilmesi için kaç kilometre koşması gerekir? Herhalde tek avuntu bel kısmımızdaki o genişlemenin herkesin başına gelen bir şey olması. Bu nedenle de bence aramızda bir ortak bağ oluşturuyor. Bizi bir araya getiren hiçbir şey kötü değildir. Yıllar önce Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde sevgi sınıfımda ders verirken öğrencilerimden anne ve babalarının hayatı hakkında kısa bir tarihçe yazmalarını istemiştim. Yüzüme boş boş baktılar. Annelerimizle babalarımızın tarihi mi? İnanamamışlardı. Ne demek istiyorsunuz diye sordular. Kısa bir yaşam hikayesi diye açıkladım. Nereden geldikleri, nasıl tanıştıkları, özellikle sevinçli ve acılı anları. Bir tarih. Ailelerinin geçmişi hakkında hiçbir şey bilmedikleri çabucak ortaya çıktı. Hatta çocukların çoğu anneleriyle babalarının gözlerinin rengini bile tam olarak bilmiyorlardı. Anne ile babanın bir zamanlar seviştiği, sevdiği akıllarına bile gelmemişti. Annelerinin ilk öpüşmesi, ilk akşam gezmesine çıkışı, belki de babalarıyla birlikte olan bir şey değildi ama bunu kafaları almıyordu. Bu ilgisizlik sırf benim öğrencilerime özgü değil. Çoğumuz sevdiğimiz kimseleri olağan kabul eder, üstlerinde durmayız. Onların var olduğunu, ne zaman ihtiyaç duysak var olacaklarını düşünürüz ama öyle değildir. Çocukluğumda akşam yemeğinden sonraki aile sohbeti saatimizi hatırlarım. Annemden padronların evinde genç bir hizmetçi olduğu günleri anlatmasını defalarca isterdik. O küçük düşürücü olaylar, o hakaretler, o insanlık dışı muameleler. Annemin Amerika'ya gelişte bindikleri o tıklım tıklım göçmen gemisini tarif edişi de çok canlıydı. Ellis Adası'nda uzun süre kalışı, kucağındaki hasta çocuk, Los Angeles'a o tren yolculuğu, İngilizcenin tek kelimesini bilmeyen utangaç, korku içinde genç bir kadın. Babam da İtalya'daki fabrikada nasıl çalıştığını, Amerika'da girdiği ilk işini, yoksulluk çektiği zamanları anlatır, bunlar da bizi anneminkiler kadar ilgilendirirdi. Dikkat kesilir, dinlerdik. İçimiz hayranlıkla dolardı annemizle babamızın bunca şeyi nasıl başardığını dinlerken. Dünyanın benimle başlamadığını bu sayede öğrendim. Ben devam edip giden bir gurur tarihinin, sağ kalma savaşı ve sevgi tarihinin ancak bir parçasıydım. Tek başımıza var olamayız. Hepimiz daha büyük bir hikayenin parçalarıyız. Bu hikayenin bir kısmı yazılmıştır, bir kısmını biz yazacağız, bir kısmını da yazılmak üzere daha sonrakilere aktaracağız. Geçenlerde bir kitap fuarında çok ilginç bir cep kitabı buldum. Hatırladığıma göre adı Babam Yaman Çocuktu. Ya da ona benzer bir şeydi. Yanındaki ikinci bir kitapta Annem Yaman Kızdı adını taşıyordu. Kitapların içi anne ile babanın cevaplayacağı sorularla, altında da boş bırakılmış cevap yerleriyle doluydu. Annenizle babanızı tarif edin. İlk erkek arkadaşınızın adı neydi? Okul dansına sizi kimi götürmüştü vesaire. Hepsi doldurulunca kitaplar çocuklara mirasın bir parçası olarak devredilecekti. Ne harikulade bir fikir, ne kadar kalıcı ve değerli bir armağan. Çoğu zaman kendimizi yarının kaygılarına öylesine kaptırırız ki dünün önemini gözden kaçırırız. Oysa orada bizi bugünkü biz yapan açıklamaların ipuçları yatmaktadır. Öğrencilerimin ödevlerini hazırlayıp bitirdikleri zaman ne kadar büyük bir sevinç duyduklarını size tarif edemem. Bazıları için ailenin yıllardır bir arada geçirdiği en güzel saatler yaşanmıştı. Babamın ilk işi demir yolundaymış, biliyor muydunuz? Annem lise öğrencisiyken lokantada servis yaparmış. Benim annem babamın en yakın arkadaşının kız arkadaşıymış. Babam kendine bir eş kazanmış ama arada bir dost kaybetmiş. Annem bir düşük yapmış, buna hala üzülüyormuş. Babamın ilk karısı evlendiklerinde 17 yaşındaymış. Annemin benim yaşımdayken öyle yaman olduğunu hiç bilmezdim. Geçmişin tecrübelerini kaçırmanın bir trajedi olduğuna hepimiz karar verdik. Öğrencilerimden biri, annemle babam ben onları tanımadan ölüp gidebilirlerdi dedi. Bunu düşündükçe içime korku doluyor. Geçmiş hakkındaki bilgileri birbirimize borçluyuz biz. Ortak bir bağdır o geçmiş. Yarınlarımız için gerekli gücü biz oradan alırız. Birkaç yıl önce kendimi bir hastanenin yoğun bakım kısmında buldum. Gözlerimi açtığımda gürültülü bir odada yatıyordum. Çevremdeki yataklarda da çeşitli hastalar değişik düzeylerdeki rahatsızlıklarıyla mücadele etmekteydiler. Respiratörler, damar içi tüpler, şişeler, serumlar, besleyiciler, kontrol cihazları her yandaydı. Kendimi orada bulmak bile yeterince büyük sarsıntıydı. Arkadaşlarımla akrabalarımı bu manzarayla yüz yüze getirmeye hiç hevesli değildim. Ziyaretçi istemediğime dair kesin talimat verdim. Her şey yolunda giderse 24 saate kadar yoğun bakımdan çıkacağımı söylediler, o zaman ziyaretçi kabul edebilecektim. O yoğun bakım odası pek yalnız bir yerdi. Biliyorum, eğitimli bir uzmanın gözü her saniye üzerinizdeyken yalnızlık çekmek garip gelir. Yalnızlık da, korku da, zihindeki o karışıklık da garip gelir. Ama öyleydi işte. Tanıdığım ve sevdiğim insanlara bu kadar çok ihtiyaç duyduğumun o ana kadar farkında değildim. Dost bir yüz görmek istiyordum. Bilgili ve becerikli değil, sevgi dolu bir yüz. Sıcak bir temas duymak istiyordum. Profesyonel temas değil, şefkatli temas. Birden arkamda sessizce açılan bir kapıyı duyup uyandım. Aletlerle dolu iç odaya açılan kapı değil de dış koridora açılan kapı. Belki rüya görüyorumdur diye düşündüm. Belki verilen ilaçlar hayal gösteriyordu bana. Ama yo, işte karşımdaydı. Çok sevgili dostum. Respiratörlerin, damar içi tüplerinin ve diğer teçhizatın arasından dikkatle geçti, bana gülümsedi, elimi tuttu. O an tam sihirli bir an oldu. Odanın verdiği dehşet duygusunu unuttum. Tüpleri de, şişeleri de, gürültüyü de. Arkadaşımın içeri nasıl girdiği, az sonra kovulup kovulmayacağı da önemli değildi. Sevdiğim bir insan işte yanımdaydı. Benim tecrübemi paylaşıyordu. O anı ebediyen hatırlayacağım. İnsanların bize en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda onlara en az şey verebilecek durumda olmamız da gariptir. Bu özellikle ciddi hastalık veya ölüm tehlikesi için böyledir. Ben de bu konuda kesinlikle herkes kadar suçluyum. Ne zaman akrabalarımdan ya da dostlarımdan biri hastaneye yatsa öyle olur. İçimde onların yanında olma hevesiyle onları görme zorunluluğundan kaçınma isteği birbirini yer. Kimsenin yalnız acı çekmek, yalnız ölmek zorunda kalmaması gerektiğine inandığım halde duygusal olarak bu karmaşayı hep hissederim. Eski kuşaklarda işler çok farklıydı. Durumu ciddi olan hastalar evde tutulur, aileleri onlara sevgiyle bakardı. Elini uzatıp hastanın gözlerini son defa kapayan da aileden biri olurdu. Onları yalnız ölüm ayırabilirdi. Belki de tıp deyimleriyle hastanelerin bizi ürkütüp sindirmesine izin verdik. Sonuçta da bu yetersizlik ve korku duyguları doğdu. Sevdiklerimizin iyileşmesinde bir rolümüz olamayacağını hissediyoruz. Onları evde tutmakla sağlıklarını tehlikeye atacağımızdan korkuyoruz. Kendi potansiyelimizi hastanelere devrediyoruz. İnsanların kendilerini hasta ya da ölüyor hissettikleri zaman evde olmak istemeleri doğaldır. Yıllardır sevdikleri ve sevgi gördükleri insanlara yakın olmak isterler. En rahat ettikleri yerde, evlerindeki yataklarında yatmak isterler. Ama bu sevgi dolu destek, sistemine en fazla ihtiyaç duydukları anda bir can kurtaran arabası onları alır, yoğun bakım odalarına götürür, genellikle son saatlerini orada yalnız başlarına ya da yabancılar arasında geçirirler. Pek çoğumuz sevdiklerimizi veda bile edemeden kaybetmişizdir. Bu durum bizde sonu gelmez bir hüzün, bitmemişliğin getirdiği acı gibi duygular yaratır. O solgun suratın, acılı ifadenin, zayıflamış vücudun içinde hala o sevdiğimiz insan vardır, unutmayalım. Şefkat, dokunulma, güven verilme, iletişim ve sevgi ihtiyaçları hala oradadır. Üstelik daha da artmıştır. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Belki günün birinde biz de hastalanacağız ya da sakatlanacağız. Başkalarının sıcaklığına ve şefkatine ihtiyaç duyacağız. İhtiyaçlarımızın yerine getirileceği, karşılanacağı yolunda güveneceği ancak bu gerçek dışı ama insanca korkuları yenip süreci şimdi değiştirmeye başlarsak bulabiliriz. İhtiyarlık sözü hem anlamsızdır hem de içinde olumsuz bir hava gizlidir. Bunu insan gelişmesinin bir aşaması olarak göreceğimiz yerde bir türlü hastalık gibi görür, sallanan koltuklarla, kambur sırtlarla, kendi işlerini kendileri göremeyen insanlarla bağdaştırırız. Bunların hepsinin gerisinde ileri yaşlarımızın korkulacak bir şey olduğu varsayımı yatmaktadır. Son zamanlarda toplumumuzdaki yaşlıların rolü daha iyi tanımlanır hale geldi. Kendi kültürümüz dışında nice kültürlerde yaşlılara büyük saygı gösteriliyor. Bu saygı onlara yaşlarına rağmen değil, yaşları nedeniyle gösteriliyor. Biz gençlik ve gençliğin çekicilikleri konusundaki fetişimiz yüzünden hayatın en güzel yıllarının belli yaşlar arasında yer aldığını ve bunun geçici olduğunu varsayarız. O sınırı aştığımızın ilk işaretleriyle karşılaştığımız anda yana fırlatılıp atılırız, yeni kuşağa yer açmamız beklenir. Emekli olmaya gücü yeten kimselerin giderek daha çok emekliliği seçmesinde, kendisini kabul edecek kimselerin arasına karışmayı istemesinde şaşılacak bir şey yok. Daha az şanslı olanlar için huzur evleri pek bol. Buralar insanın geri kalan günlerini geçirebileceği sakin bir atmosfer sunuyor ama sevdiklerinin arasında olma duygusuyla, kendisine ihtiyaç duyulma duygusuyla aşık atacak yerler değil elbette. Buruşuk bir yüzde, bir hayatın kullanılıp tüketilmiş olduğunu görüp, başka bir şey görmediğimiz zaman o hayat boyunca ne bilgelikler birikmiş olduğunu görmezden geliyoruz demektir. Zamanın bıraktığı izleri, zengin tecrübelerin nasıl bir dokuma gibi o yüzden yansıdığını göremiyoruz. Tüm bir hayatta ne harikulade bir bellek deposu bulunur bir düşünsenize. İhtiras dakikaları, memnunluk dakikaları, üzüntü dakikaları, sevinç dakikaları. en gelişmiş bilgisayara, en gelişmiş programı uygulasanız elde edemezsiniz bunları. Tüm insan fonksiyonları arasında uzun vadeli belleğin en diri kalıp, kısa vadeli belleğin en çabuk yok olması ilginçtir. Bunda bir doğal düzenin emri var gibidir. Hele de uzun yaşamış olanları, bize aktarabilecekleri zengin tecrübelere sahip olanları düşünürsek. Yaşlılara karşı tutumunuz ve davranışınız kendimiz yaşlandığımızda ne gibi bir dünya ile karşılaşacağımızın göstergesidir. Kronolojik yaşı insanın verimi, büyüme kapasitesi için gösterge olarak kabul etmeyi sürdürürsek, o zaman kendi sınırlarımızı da çizmiş oluruz. Hayat bir kapanan kapılar zinciri olup çıkar. İkide bir, ben o iş için fazla yaşlıyım gibi, ah eski günler gibi sözler söylemeye başlarız. Her ağıran saçımızdan, her kırışıktan sonun işaretleriymiş gibi acı duyarız. Yaşlılık konusuna en sık yakıştırılan kalıp, içi acı dolu, biraz kaçık bir insan tipi olup, çevresindekilerden de, hayattan da kendini çekmiştir. Oysa büyük ihtimalle kendini çeken, onlardan uzaklaşan bizler olmuşuzdur. Gençlerle karşılaştığım zaman, bazen 50 yaşı yaşlı gibi görüyorlar ya, bu bana komik geliyor. Geçenlerde 6 yaşında birinin doğum gününe gittim. 6 yaşı hatırlıyor musunuz? Bizim gibi yaşlılardan bir grup doğum günü kutlanan çocuğa biraz bu kutlamanın anlamıyla biraz da yaşlanma süreciyle ilgili birkaç kavram vermeye uğraşıyorduk. Bir ara bana döndü, tatlı bir ifadeyle kaç yaşındasınız diye sordu. Ben sorudan kaçınarak kaç tahmin ediyorsun dedim. 100 mü diye cevap verdi hiç duraksamadan. Bir daha sefere böyle sorular sorarken daha dikkatli davranacağım. Yaşımız ilerledikçe tutumumuzun nasıl değiştiği gariptir. Hayatın her evresi birlikte yeni ihtiyaçlar, inançlar, tutumlar ve tepkiler getiriyor. Ben bunu özellikle 50 yaşımı geçtiğim zaman anladım. O yaşta tıpkı çocukluktan yeni yetmeliğe geçişimiz kadar önemli ve dramatiktir ama bu sefer işin yaşlanma açısının pek farkında değilmiş gibi davranırız. Bir yandan bu seferkinin bir takım telafi edici iyilikleri vardır. Hayatımızın ve mutluluğumuzun belli bir tek duruma veya kişiye bağlı olmadığını en az 50 yılda anlarız. Her şeyin gönlümüzce olmasının gerekmediğini, herkesin bizi sevmesinin şart olmadığını, birileri bizi reddederse dünyanın son bulmayacağını öğrenmiş oluruz. Bunu sonunda anlamak en büyük bir rahatlamadır. O reddedilmelerin bizi saran o boşluk duygularının acısını hala hatırlarız. Ama 50 yıl yaşadıktan sonra hayatın yine de devam edeceğini, reddedilmenin yalnızca hayatın bir parçası olduğunu, sonu olmadığını öğreniriz. Geriye bakınca da neden bunu daha önce öğrenmedik diye hayıflanırız. 50'den sonra kendi kendimiz olmayı daha kolay buluruz. Oyunu sürdürmenin yani başkaları bizim ne olmamızı bekliyorsa öyle görünmeye çalışmanın çok fazla enerji tükettirdiğini sonunda anlarız. Öncelik kavramlarımız da değişir. Bir kere biraz daha az sosyal olmak artık bizi rahatsız etmez. Cumartesi boş kalmak, hele de cumartesi gecesi boş kalmak bir zamanlar olduğu gibi trajedi değildir artık. Haftanın 2-3 gecesi için önceden angajmanı olmak, eğlenceden çok mecburiyet gibi gelmeye başlar. 50'den sonra evimizde daha uzun zaman geçirmek, kitap okumak, televizyon seyretmek, aylak oturmak için vakit çalmaya çalışırız. Hiçbir şey yapmamanın bile bir şey yapmak olduğu gerçeğini kabul etmişizdir. Bir daveti reddederken saatlerce bahane ve özür düşünmez oluruz. 50'den sonra yeme içme alışkanlıklarımız da köklü bir değişikliğe uğrar. Dışarıda akşam yemeği yiyorsak erken yemek isteriz, saat 9 oldu mu bir an önce eve yollanmayı umarız, hafif içkilere, kafeinsiz kahvelere döneriz. Tuzlu margaritalardan, sek martinilerden vazgeçeriz, içine limon kabuğu atılmış soda ısmarlarız. Bir zamanlar sağlığımızı hiç düşünmezken, şimdi ilaç dolabımızda çeşit çeşit vitaminler bulunur. Meyve suyu bir tiryakilik olur, kalp vuruşlarımızı duymaya başlarız. Daha önce hiç mi vurmazdı bu kalbimiz? Ve tansiyonumuzu her an ezbere biliriz. Görüş yeteneğimizle daha fazla ilgileniriz, işitme duyumuzla da, cilt bakımımızla, sindirim sistemimizle, kaslarımızla da. Saçlarımız daha pratik bir biçimde taranır, dişçiye daha sık gideriz, özel sabunlar kullanmaya başlarız. Eğlence kavramımız da değişir. Bize heyecan yerine huzur veren faaliyetleri seçeriz. Okuyacağımız kitapları, seyredeceğimiz filmleri, tiyatroları, televizyon programlarını daha bir titizlikle seçeriz. Haydi sinemaya gidelim yerine, haydi falan sinemaya gidip Humphrey Bogart'la Betty Davis'in filmini görelim deriz. Seyrettiğimiz şeydeki kusurları hoşgörümüz azalmıştır. Çoğu zaman antrakta çıkar gideriz. Çift film gösteren sinemalarda sonuna kadar oturmak elbette ki hiç söz konusu değildir. Eminim ki 60, 70, 80 olduğumuz zaman da daha yeni ihtiyaçlarımız ve değer kavramlarımız olacak ama öyle olması da gerekir. Eski günleri sevgiyle hatırlarken bizi bugüne getirdikleri için de onlara şükrederiz. Bence bu değişiklikler yaşla gelen bilgeliğin bir parçasıdır, yoksa ihtiyarlamanın parçası değildir. Öğrencilerime her yıl verdiğim bir ödev vardır ki her seferinde ateşli tartışmalara, karmaşık ve çelişkili duygulara yol açar. Sınıfıma 5 günlük ömürleri kaldığını öğrenseler ne yapacaklarını sorarım. Sağlıklarının yerinde olduğunu ve istedikleri her şeyi yapabileceklerini varsayarak son anlarını nasıl geçirmeyi istediklerine karar vermelerini isterim. Kimisi şair kesilir. Yanıma kocamı, karımı, sevgilimi alır, Yosemite'deki o sevdiğim yere giderim. Doğal zevkimi paylaşır, yıldızlar altında, sevgilimin kollarında ölürüm. Hindistan'a gider, son günlerimi Asya felsefesini inceleyerek geçiririm. Bir kısmı büyük serüvenler arayacaklarını, uzayda uçacaklarını, masmavi göllere dalacaklarını, kimsenin tırmanmadığı yerlere tırmanacaklarını söylerler. Bazıları da kalan zamanlarında sessizce eski günlerini düşünüp meditasyon yapmayı tercih eder. Tanrı ile son barışını sağlamak ister. Ama cevapların çoğu basit sözlerdir. Sevdiklerimin arasında ölmek isterim. Eve gider aileme onları çok sevdiğimi söylerim. Ölümü çocuklarıma anlatmaya çalışırım. Koca bir parti verip akrabalarımı, dostlarımı son bir kere görmek isterim.